Ayrım 31.
Evet, gösteriyi izleyen bütün görevliler pasif kalmışlardı. Tek iş gören Mavrulis'ti. Sağa sola koşuyor, haydutlara komünistleri gösteriyor, toplantı sonunda kimlerin dövülmesi gerektiğini belirtiyordu. Bazı subaylar olay yerinde olduklarını ama toplantı dağılmadan gittiklerini söylemişlerdi. Bu da yalandı. Yönetmelik en son gösterici gitmeden hiçbir görevlinin görev başından ayrılamayacağını emrediyordu. Ancak emniyetten gelecek bir emir sonucu görevini bırakabilirdi. Bu gerçek bütün kısım şefleri tarafından doğrulanırdı. Zeyn'in konuşması sona erdiğinde iyice korkan müdür karşı göstericilerin dağıtılmasını emretmiş, onlar da bu işi yapmaya koyulmuşlardı. Fil de başa çıkılması güç unsurları uzaklaştırmak üzere ileri atıldı. Generale çok benzediği için generalin kendisi sandığı emir subayının dışında kimseyle konuşmamıştı. Generalin uzakta durduğunu sonradan fark etti. Onunla aralarında herhangi bir konuşma geçmedi. Yangos'la Vangos'la olaylar sırasında hiç görmedi. Spandonis sokağına göz atmak aklına bile gelmemişti. Bir şeyden haberi olmadığına göre nereden aklına gelebilirdi? Yalnız haydutların işlerini ne büyük bir hırsla gördüklerini fark etmişti. Taş atıyor, haykırıyor, kurbanlarının üzerine saldırıyorlardı. Zeyn'in yardım isteğini açıkça duymuştu. Zey ağır yaralandığında sendikacılar kulübünün önündeydi. Kamyonetin homurtusunu duydu. Kasada ayakta duran adamı gördü. Bir başkasının yere düştüğü dikkatini çekti. Oraya doğru koşmak üzereyken yayalardan birinin Zey'i öldürdüler diye bağırdığını duydu ve hemen anladı. Olduğu yerde kala kaldı. Generalle emniyet müdürü Zey'nin bindirildiği Volkswagen'in yakınındaydılar. Üstlerinin orada bulunması yönetmelik gereğince duruma el koymasını engelliyordu. Arabasına bindi, her zamanki gibi raporunu vermek üzere merkeze döndü. Raporda gösteri sırasında dikkatini çeken komünistlerin adlarını belirtecekti. Koridorlardan birinde Yangos'a rastladı. Burada işin ne? Kamyoneti hızlı sürüyordum, birini ezdim, beni yakaladılar, buraya getirdiler dedi Yangos. Tanıdığı iki avukat da merkezdeydi. Komiser yardımcısının odasına girdi, raporunu hazırladı ve çıktı. Acelesi vardı, enstitüye uğrayıp orada çalışan karısını alması gerekiyordu. Tam o sıra yine kendisini arayan Yangos'la karşılaştı. Komiser bey, kamyonetim sigortalı olduğuna göre beni gözaltına alacaklar. Yalnız burada mı tutacaklar yoksa trafik müdürlüğünde mi? Bilmiyorum dedi Fil sertçe. Acelesi vardı, avukatlardan biri de merkezde 10 dakikadan çok kalmadığını doğrulamıştı zaten. Tumba'ya döndü, biraz yemek yedi ve yattı. Saat 2:30'a doğru bir jandarma onu yatağından kaldırdı. Komiser sizi acele telefondan istiyorlar. Bu saatte beni kim arar diye homurdandı. Kalktı, komiserliğe gitti. Ben Tumba komiseri, kiminle görüşüyorum? Nerede kaldın be Vasil? Ben Mavrulis, bir saattir telefon başında seni bekliyorum. Ne var? Dinle, Emniyet Müdürlüğü Vangos adlı birinin yakalanıp buraya getirilmesini istiyor. Tumba'da oturuyormuş. Oraları iyi bilen bir jandarma al yanına, git bul herifi. Hemen merkeze yolla. Ben evinde aradım, yoktu. Tutuklanması mı gerekiyor? Hayır. Bulunup merkeze getirilmesi isteniyor. Jandarma ile birlikte doğru Vangos'un evine gitti. Onu evde bulup merkeze götürdü. Görüldüğü gibi Vangos'un kendiliğinden polise teslim olması baştan aşağı yalandı. Basın da bu yalanı olduğu gibi vermişti. Mavrulis onu arayıp buldurmuştu, başkası değil. Bunu herkes bildiği halde herkes yalan söylemişti. Neden Mavrulis'i gizleme gereğini duymuşlardı? Hiç bilmiyordu. Böyle bir emri Mavrulis'e verenin kimliğinden de haberi yoktu. Ertesi gün merkezden çağrıldı. Gidip Yangos'la Vangos'a akıl öğretmesi istendi. Bir meyhanede iyice kafaları tütsüledikten sonra Z'yi ezdiklerini söyleyeceklerdi. Direksiyon başındaki kendini bilmeyecek kadar sarhoştu. Onlarla konuşan Fil derslerini ezbere bildiklerini şaşkınlıkla gördü. Öyleyse neden kendisini yollamışlardı ikisinin yanına? İşte o sırada daha da büyük bir şaşkınlıkla Yangos ve Vangos'un ağzından aynı hikayeyi sabaha karşı savcıya da anlattıklarını öğrendi. O sıra bu oyunu kendisine neden oynattıklarını anlayamamıştı ama şimdi her şey açıktı, ortaya çıkıyordu. Kendisini de işe bulaştırmak istemişlerdi. Meslektaşları bütün suçu onun sırtına yüklemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Sonradan öğrendiği üç şey bu görünüşü doğruladı. Aynı günün akşamı, yani cinayetin ertesi günü yüksek rütbeli bir subay komiserliğe uğrayıp Fil'i sormuştu. Teğmenlerden biri şu yanıtı vermişti. Evet, Bay Mavrilis uğradı. Onu sormuyorum canım, komiseri soruyorum ben demişti yüksek rütbeli subay. Derken ikinci bir şey çıkıyordu ortaya. Cinayet gecesi merkezden ayrılmasından sonra Mavrilis ter içinde gelmiş ve Yangus'u kaçırmak istemişti. İşi bilmeyen az önce söze edilen teğmenin kendisine dikkatle baktığını görünce vazgeçmişti. Sonra gidip Yangus'u bulmuş ve neler söylemesi gerektiğini ona anlatmıştı. Bir de kısa süre önce emniyetin berberinden duyduğu şey vardı. Çarşamba akşamı Mavrilis haydutlarla konuşmadan önce subay kantinine girmiş ve haydutları içeridekilere gösterip bu akşam eğlence var demişti. Mavrilis'in gözü dönüklüğünü bilen yüksek rütbelilerden biri onu uyarmıştı. Dikkat edin, biri ölürse başımız iyiden iyiye derde girer. Adamın bu sözleri Mavrilis'i kızdırmış, boğaz boğaza gelmiş, öteki subayların aralarına girip ayırmaları gerekmişti. Bütün bu gerçeklerden çıkarılacak sonuç kendi yerine cezaevine Mavrilis'in girmesi gerektiğiydi. Meslektaşlarıyla ilgili olarak söyleyecekleri bu kadardı. Bir de tutukluluğunu paylaşanlara birkaç sözle değinmek istiyordu. Yangus'u cinayetten önce bir kere görmüştü. Hep o Mavrilis'in yüzünden. Bir gece Mavrilis komünistlerin Tumba sokaklarında bildiri dağıtacaklarını haber vermişti. Onları suçüstü yakalamak gerekiyordu. Muhbirine uğrayan Fil, orada ilk kez Yangos'la karşılaştı. Yangus o gece nöbet tutuyordu. Sonunda bir tek bildiri dağıtan çıkmadı. Yangus'u bir de 22 Mayıs sabahı pastanede görmüştü. Vangus'u da hep başkalarının sırtından geçinen bir herif olduğunu bilirdi. Varanoros ise onun gözünde solcuydu. Kuş beslediğini biliyordu. 1962'de ondan bir çift kanarya bile almıştı. Keller'a gelince bir gün itip kakarak odasından dışarı atmaktan çekinmemişti. Herifçioğlu kurduğu örgütün üyelerinin De Gaulle'ü iyi koruduğunu söyleyerek böbürleniyordu. Fil onu uyarmıştı. Bir daha buraya ayak basmayın yoksa haliniz kötü olur. Keller bağıra çağıra çıkmıştı komiserlikten. Kim kimin hesabını görecek bak bakalım. O günden beri yıldızları barışmamış Tumba'ya bağlı olduğu halde Keller örgütün üye kartlarını başka bir komiserlikte damgalatmıştı. Neyse ki araları iyi değildi yoksa File bir de Keller'ın örgütünü yönetme suçu yüklenebilirdi. Biri de iğne çetesiyle ilgili olduğunu öne sürecek kadar ileri gitmişti. Bu iğneler General de Gaulle'ü korumakla görevlendirilenlere dağıtılan iğnelerdi. Renkli iğne başları birbirlerini tanımalarına yardım edecekti. Şimdi kala kala şu soru kalıyor. Olayları adalete bildirmek için neden bu kadar bekledim? Subay Polomaris'in örneğini izlesem çok daha iyi ederdim tabii. Kendini avukat tutmak için durumunu öbür subayların durumundan ayırdı. Herkes savunmamızın birlikte yapılacağını, birlikte affedileceğimizi söylüyordu. O bu masallara kulak asmadı. Polomaris cinayete karışmadığını söyledi ve salıverildi. Ben de onun gibi davransaydım bütün suç bana yüklenmezdi. Çünkü ötekilerin paçayı kurtarmak için her şeyi benim üzerime attıkları açıkça görülüyor. Ama adaletin birinci ilkesi sorumlulukların hakça paylaştırılmasıdır. Saygılarımın kabulünü vesaire. 6. Yavaş yavaş kendi yüzümü keşfediyorum diye düşünüyordu karısı. Uzun süredir ölümünden beri çeşitli adlar taşıyan maskelerin ardında gizlenen yüzümü keşfediyorum. Sen kimsin? Senin iki gözün, bir burnun, bir ağzın, bir boynun var. Boynunu izleyerek çenene doğru çıkıyorum ve öpüyorum seni. Bütün çenen ağzıma sığıyor. Oradan dudaklarına varıyorum. Sonsuzluğun iki çakıl taşına, dişlerinden, köstebeklerin oynadığı bu küçük kemikçiklerden, kumsalımdaki yalnız fenerler gibi sevdiğim ve ağzının karanlığında bembeyaz bir dizi oluşturan dişlerinden yanağına varıyorum. Mezarlıkta çok öpülen, çürümüşlüğü içinde sapasağlam yanağına. Yüreğimin şenliğinde seni kutluyorum. Gözlerine varmak istemiyorum. İkisini de istemiyorum. Beni yok eden uyku gibi onları da istemiyorum. Şimdi biliyorum kim olduğunu. Sen çıkıp gidensin. Bu nedenle seni sonsuzluğa dek seveceğim. Duygularım kimseyi ilgilendirmeyebilir. Beni ilgilendiriyor ya. Bensiz sen de var olamazsın. Ne kadar basit. En garibi sensiz benim de var olmayışım. Sen kötü bir rastlantı sonucu öldün. Ben bir rastlantı sonucu yaşıyorum. Bizi ayıran hiçbir şey yok. Ölümünü düşünmek için yaşıyorum. İzinde yürüyen genç kızları gördükçe ölümsüzlüğünü daha da iyi anlıyorum. Çünkü bu genç kızlar da ana olacak, yarın içlerinde senin için duydukları korkudan birazını taşıyacaklar. Cansız madde canlıya üstün geliyor. Yazılar, soruşturmalar, dosyalar, bütün hepsi nasıl da ölü, Tanrım. Nüfus memuru gibiyim, oysa sen ne kadar canlıydın. Seni soğukkanlılıkla düşünemediğimden başka şey söyleyemem. Benim için gerçekte yoksun, başka bir yerdesin, yıldızların ağında bulutun buluta yaslandığı yerde. Kafir hissediyorum kendimi, dinsiz, asi, tutuklanmış hissediyorum. Kendimi toplamam için belki bir yer sarsıntısı gerekli. Çevremdeki inandığım yapıların devrilmesi, inandığım insanların ölmesi, yıkılmaz sandığım bir dünyanın yıkılması gerekli ki kendimi toplayayım ve yakınmaların, ölüm şarkılarının başka bir insan türüne ait olduğunu söyleyeyim. Günlük eylemin var olan olduğunu, seni her gün aldatmakla sana yaraşır biri olmadığımı belirtebileyim. Ama hayır, yürekten haykırıyorum. Düşler içinde bir sığınak var, yıkıntının durduğu ve seninle benim. Bitiriyorum artık. Senin için acı çekmez olursam yaşamıyorum demektir. Birden seni karşımda görürsem aklım başımdan gidecek çünkü seni ancak fotoğraflarından sevmeyi biliyorum. Seni bırakacağım diyorum ama buna inanmıyorum. Daha uzun süre senin tamamlanmanın ayrıntılarıyla uğraşacağım. Ölülerin resimlerine rötuş yapan fotoğrafçılar gibi. Söylesene, neden beni unuttun? Neden bir gece saati işlemeyen odaya gelip beni bulmuyorsun? Açlığın, yoksunluğun, birlikte olmamanın ne anlama geldiğini bilmeden ilkbaharımda sevdim seni. İlk aşkımdın, bir ikincisi yok. Gel bu mağaraya, kollarının bütün gücüyle gel. Al orospuyu, dulu, gecenin ruhunu, beni. 7. Eski meslektaşları olan jandarma subayları file ihanet ettiler. Sorgu yargıcı onlarla teker teker konuştu. Hepsinde aynı belirti dikkati çekiyordu. Başlarına gelen olayların çoğunu unutmuşlardı. Unutkanlık hastalığı gelmişti sanki hepsini. Anlatılanlar yalan, hepsi yalan dedi Mavrulis. Eski tumba komiserinin bütün söyledikleri uydurma. Büyük bir bölümü doğru değil. Şu olayın da gerçekle ilgisi yok. Hem komiserin aslıyım. Benden daha kıdemli ona nasıl emir veririm? Ben dedi ikinci subay, barışseverlerin toplantısına hiç katılmadım. O sırada bağlı bulunduğum cinayet masası kurbanlarını boğarak öldüren ünlü katilin peşindeydi. Katilin verilen bilgilere dayanılarak bir resmi yapılmıştı. 22 Mayıs 1963 günü yüzbaşı Gevgenopoulos'la birlikte resme benzeyen kişileri bulmak üzere dışarıdaydık. Venezuelu, Ermu, Dragomis sokaklarından geçtik. Büyük İskender Caddesi'nden büyük Lampropoulos mağazalarının karşısındaki Floka Pastanesi'ne kadar yürüdük. Dönüşte eski ticaret borsası önünde Plomaris'e rastladık. Ne var ne yok, bir olay mı var diye sordu yüzbaşı Gevgenopoulos. Önemli bir şey yok dedi Plomaris. Sonra otobüse atlayıp katilin kurbanlarını boğazladığı ormana gittik. Orada Paralis'e rastladık. Yeni bir şey olup olmadığını ona da sorduk. Ormanda dolaştıktan sonra kentin merkezine döndük ve Gevgenopoulos'un evi önünde birbirimizden ayrıldık. Fil, kendisi için tanıklık etmemi istediğinde, neye tanıklık edebilirim ki dedim, olay yerinde yoktum. Yalnız daha gösteri başlamadan oradan geçtim. Ben dedi üçüncü subay, kendi bölgemde görevliydim. Komünistlerin gidip gelmelerini kollayacak ve Kuzey Yunanistan Bakanlığı önünde nöbet tutacaktım. Öğleden sonra 4 ile 5 arasında dedi Plomaris, görevimin başına gittim. Meslektaşım Kukos'la birlikte barışseverler toplantısının yapılacağı yerde düzeni korumakla görevlendirildiğimizi öğrendim. Yanımıza 100 kadar adam alacaktır. Asıl görevimiz gösteriyle ilgilenmek değil, ortalıkta cezaevi kaçaklarının, sabıkalı ve hırsızların gezinip gezinmediğine dikkat etmekti. Sivil giyinmiştik bu nedenle. Böylesine önemsiz bir iş için bu kadar kalabalık bir birliği yanımıza katmalarına çok sinirleniyordum. Tabii kızgınlığımı kimseye göstermedim. Mavrulis'in geçtiğini gördüm. Sinirlendiğimi söylemiştim ya, ona seslendim. Emniyetin işi olduğu halde bir de gösterilere mi karışıyorsunuz? Mavrulis kolay parlar başladı bağırmaya. Komünistlerle bizden başka uğraşan mı var? Hiç durmadım, yanıtımı hemen yapıştırdım. Sakın bizleri de komünist sanmayasın. Filin masallarıyla hiç ilgisi yok. Aramızda geçen konuşma bu kadarla kaldı. En basit kanıtı da Mavrilis'i kahveye davet etmem oldu. Benim, dedi 5. subay, bir şeyden haberim yok. Kimdir bilmiyorum. Söylenenler yanlış. Böyle bir şey görmedim. Fil komünistlere sert davranmıyor, onları koruyordu. İsteyene ruhsat veriyordu. Kalbinden rahatsız olup tedavi için Rusya'ya gitmek isteyen Pluton Oduparidis'e bile pasaport verdi. Ben, dedi 6. subay, günlerden çarşamba olduğu ve dükkanlar kapandığı için hırsız yakalamak ve aranan caniyi bulmak için dolaşmaya çıktım. Birkaç gün sonra kişisel bir sorun, bir apartman alımı için konuşmak üzere komiserliğe uğradım. Yüzbaşıyla herhalde 22 Mayıs gecesi olanları konuşmuşuzdur. Ama ben fille ilgilenirim gibisinden bir söz söylediğim yalan. Bana gelince, dedi 7. subay utana sıkıla, az temen Pulopoulos o gece evime uğramıştı. Birlikte Fanoromeni Kilisesi yanında oturan tanıdığımız papaz Kostas'ı görmeye gitmemizi önerdi. Erm sokağından geçerken filin beni görüp selamladığı doğru. Merhaba Polipronis, dedi. Ben de merhaba dedim ve Pulopoulos'la birlikte otobüse doğru yürüdük. Gerçek bu. Sakın ona vurmayın, durun dediğim yalan. Saat 7:30'du, gösteri daha başlamamıştı bile. Sonunda papazı bulamadık. Bir vaftiz törenine gitmişti. Oralarda gezindik, 11:30'a doğru da evimize döndük. Ben, dedi 8. subay, gösterinin başında yüzbaşı Gevgenopoulos'un orada olduğunu duydum. Bir dükkandan kemer aldığını bile biliyorum. Baştan aşağı yalan, dedi 9. Gösteri sırasında ortalıkta dolanıp duran ve komünistleri işaret eden Mavrilis'i gördüğümde yalan. Ben, dedi 10. subay, toplantının başka yerde yapılacağını öğrenince sivil giyimli olduğumdan gitmedim. Patronunun benim için özel olarak hazırladığı tavşan yahnisini yemek üzere Sarra İkon lokantasına uğradım. 8. Sorgu yargıcı burs bulup Paris'e gitti. Savcının kalp krizinden öldüğü bildiriliyor. Eski müdürün iftiraya uğradığını söyleyip şikayet etmesi üzerine Hacisle Nikitas tutuklandı. Olaya adı karışan emniyet görevlileri Ağacı Bol, İzi Az, Sakin Taşra kasabalarına atandılar. 1966 sonbaharına geldik. 3,5 yıldır seni müthiş özlüyorum. 3,5 yıldır Kral Konstantin Japon güneşinin sırlarını öğreniyor. Jiu-Jitsu ile başladı, judoya geçti. Şimdi 1 yıldan beri de akıl almaz karate güreşinin sırrını çözmeye çalışıyor. 1 yıldır kralın hükümet darbesinden bu yana düşkünleştiğimi hissediyorum. Aynı odadayım, karşımda aynı yapı var. 3. katta oturan yaşlı kadın öldü, günlerini dürbünle bakarak geçiren yaşlı kadın. Yapı boyanıyor. İşçiler sabahtan akşama kadar şarkı söylüyorlar. Tek yoldaşım, sıcaktan iyice kızan pembe kiremitli bir dam köşesi. Başlayacak olan duruşma belki daha çok, belki daha az ışık tutacak. Sonucun önemi yok. Önemli olan yargılama yöntemi. Demir çubukla başına vuranın bulunması gerekiyor. Seni öldürme emri alana bu emri kimin verdiğini, onun emri kimden aldığını, ilk emrin kimden geldiğini bulmak gerekiyor. Karşıdaki balkonları kan rengine boyuyorlar. Mektubu burada kesiyorum. Kitabın sonu. 9 Eylül 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.